Nice hesitation. There's that teardrop from Tony Parker. He looks superb to start.
Merhaba sevgili dinleyenler. Gözyaşı Damlası'nın bu haftaki programına hoş geldiniz. Bu hafta 26'sında ölüm yıldönümü olan efsane Lakers oyuncusu, efsane NBA oyuncusu, NBA tarihinin en kariyerli oyuncularından biri ve bizi acıya boğan trajik bir ölümle kaybettiğimiz Kobe Bryant için özel bir anma programı hazırladık sizlere. 26 Ocak 2020'de bir helikopter kazasında kaybetmiştik Kobe'yi. Ve bütün NBA camiası, bütün basketbol camiası, hatta bütün spor camiasını yasa boğmuştu bu ölüm. Helikopterde 9 kişiyle beraber bir kızı Gigi'nin basketbol maçına diğer ailelerle birlikte, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte helikopterle giderken helikopterin kaza yapması sonucu kaybetmiştik bu 9 kişiyi. Ve bunun anısına 3 yıl oldu. Dile kolay. Bunun anısına da bir program çekmek istedik. Kobe'yi anmak istedik. Kobe'nin kariyerini anmak istedik. Batuhan, Muhammed, hoş geldiniz beyler.
Hoş bulduk abi.
Hoş bulduk.
Kısaca şöyle başlayalım. Kobe haberini aldığınızda neredeydiniz ve tepkiniz nasıl oldu? Muhammed, senden alalım ilk.
Ya o gün ben o zaman üniversitedeydim. Dersler falan bitmişti, sınavlar. Çok güzel geçmişti. LeBron James Kobe sayı rekorunda yeni geride bırakmıştı. Birkaç gün olmuştu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ben de işte teyzeme gitmiştim, oturuyordum öyle. Birden Twitter'a bir haber düştü işte. Kobe Bryant öldü diye helikopter kazasında şok geçirdim ben o an. Yani çok sevdiğim bir oyuncu, örnek aldığım bir insan şahsiyet olarak. O haberin gerçek olmamasını umdum. Sanki bir rüyadayım da uyanacakmışım gibi. Hatta rüya da değil, kabus. Ama çok üzüldüm yani. Bayağı etkisini atlatmamız zor oldu. Tabii kızına da ayrıca üzüldüm bir baba olarak. Geride kalan ailesine de, ailesi için de bayağı üzüldüm ama yapacak bir şey yok ya. O an bayağı kötü etkilemişti beni. Öyle yani.
Batuhan, sen neler dersin?
Abi o dönem ben de aynı şekilde evde aldım haberi. Şimdi şunu söylemem lazım. Tabii ki dünyadaki her insanın hayatı eşdeğer. Fakat böyle efsanelerin aramızdan ayrılışı spor, sadece basketbola değil Kobe Bryant spor tarihine geçmiş. İnsanlara ilham vermiş, çocuklara ilham vermiş. Özellikle Amerika'da siyasilere ilham vermiş bir oyuncu. Ben de haberini aldığımda çok çok fazla üzüldüm. Valla bu konu hakkında çok da fazla söylenecek bir şey yok. Güzel anacağız Kobe'yi bugün. Sen ne düşünüyorsun Selçuk? Sen neredeydin?
Ben de Antalya'ya dönmüştüm İstanbul'dan. Tam da Ocak sırası. Okullar tatil, üniversiteden dönmüştüm 3 yıl önce. Arka odada bir yerde oturuyordum. Yine gece 8-9-10 civarı bir saatti. Tam net hatırlamıyorum. Arka odada tek başıma oturuyorum. Bir telefona bir baktım. TMZ'den haber düşmüş. Kobe Bryant helikopter kazasında öldü diye. Yani bakıyorsun ve inanamıyorsun yani. Biz bu sporcuları, bu ikonları bir nevi süper kahraman gibi de gördüğümüz için kendimiz için, yani bize ilham vermiş, bizim idollerimiz olmuş sporculara bu şekilde haberleri inandıramıyoruz. Hep böyle bir yok doğru değildir bekliyorsun. Ben de şöyle hatırlıyorum, hani hayatımda hiç bu kadar ard arda hayır olamaz gibi ifadeler kullanmamışımdır diye düşünüyorum. Kullanmadım yani. Yani görür görmez hayır hayır hayır olamaz falan gibi yani bir krize girdim ufak çaplı. Sonra teyit geldikten sonra da tabii büyük şok olduk.
Yani
Hani
inanmak istemiyorsun, konduramıyorsun.
aynen öyle.
İşin acı
Yani
tarafı.
şöyle bir de atıyorum Bill Russell da geçen günlerde vefat etti. O da Kobe gibi çok büyük bir NBA efsanesi ama onu
Biraz
yani
yaş faktörü var orada.
anlamlandırabiliyorsun. Yaşlı, hani
Beklenen bir ölüm
hastalıklar oldu.
çünkü.
Evet. Ama Kobe gibi bir adamın bu kadar genç yaşta bu kadar trajik şekilde ölmesi çok büyük yara bırakıyor insanlarda.
Ya bir de şöyle bir şey ekleyeyim ben son olarak. Kobe Bryant çok erken vefat etti. Çok erken gitti aramızdan. Daha yapacak çok şey vardı NBA için. Sadece oyuncu olarak düşünmemek lazım Kobe'ye. Bir figür, bir basketbol, bir spor figürü Kobe. Daha yapabileceği çok şey vardı. NBA açısından, dünya basketbol açısından, dünya spor açısından. O yüzden de biraz üzüldük çünkü Kobe her zaman hayatın her alanında olan bir spor figürüydü. Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da çok etkili bir insandı. Daha yapabileceği çok şey vardı Kobe'nin diye düşünüyorum.
Hatta 2016'da emekli oldu. 2020'de
Oscar
vefat
kazandı.
etti. O süreçte Oscar kazandı dediğin gibi. Yani 3 senelik bir süreçte Oscar kazanması inanılmaz bir durum. Bunu yapan da ilk basketbolcu oldu yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Ya şeyi ekleyeyim. Son olarak Kobe'nin ölümünün hemen ardından biliyorsun Amerika'da bir CIA polis tarafından öldürüldü.
George
Mesela
Floyd.
bu evet bu süre içinde mesela Kobe çok etkili olabilir de çok daha fazla farkındalık yaratabilirdi. Tabii ki yaratıldı farkındalıklar. Bütün NBA oyuncuları o dönemde forma sırt numaralarına bile yazdırıldı. Full öyle çıktılar maçlara sene boyunca.
Evet.
Ama Kobe bu konularda da çok etkili bir insandı. Ya keşke olsaydı tabii aramızda. Şu anda olsaydı ama yapacak da bir şey yok. Güzel anacağız artık konularımızla.
Evet.
Efsane.
Yani Kobe senin de dediğin gibi hem saha içi hem saha dışında çok büyük bir figürdü. Hem basketbol adına hem de insani olaylarda iyi bir liderdi.
Evet.
Hatta WNBA için de en büyük temsilcilerinden biriydi WNBA'in gelişmesi adına. Kızı Gigi de bir basketbolcuydu. Küçük olsa da onun için mesela şey hikayesi vardır. Kobe bir gece programına katılıyor. Diyor ki Kobe işte sokakta beni gören insanlar bana diyor ki işte bir erkek çocuk yap Kobe işte senin mirasını devam ettirmesi için bir çocuk yap diyor. Gigi de diyor ki hop hop ben varım burada diyor. Yani WNBA için de hem kızı adına hem de tüm WNBA camiası adına çok önemli bir liderdi Kobe.
Ya çok özel bir kişilikten. Çok çok özel bir kişilik gerçekten.
O zaman yavaştan Kobe'nin kariyerini ele almaya başlayalım. 20 yıllık bir kariyer, dile kolay. 20 yılını Lakers'a adamış bir adam. Çocukluktan Lakers'lı olduğunu ve bütün Lakers oyuncularının, bütün Lakers yıldızlarının her şeyini bildiğini ifade etmişti. Hatta son maçında, veda konuşmasında. Ve Lakers tarafından takas edilerek kariyerine başladı. Charlotte seçimiydi. 96 draftında 13. sıradan seçildi Charlotte'a ve Lakers
İnanılmaz
onu
bir olay gerçekten.
takasla kadrosuna kattı. Vlade Divac'ı verdiler karşılığında. 96 draftının 13 numaralı seçimi Kobe Bryant ve Lakers oyuncusu oldu böylece. Bu 96 draftından biraz bahsedelim. NBA tarihinin en kaliteli draft klaslarından biri.
Evet,
Kısaca
çok
listeyi
en
açacak
yanlış
olursak
seçimleri de olan.
evet yani seçimlerde bir numarada Allen Iverson gibi bir adam var örneğin. Ardından Marcus Camby, Şarif Abdurrahim, Marbury, Ray Allen, Antoine Walker gibi All-Star seviyesinde hatta daha fazlası olmuş adamlar da var. Hatta alt sıralarda Peja Stojakovic var. Sacramento
Steve
Kings'in efsane oyuncularından. Steve Nash var. Jermaine O'Neal var. O da çok genç girmişti drafta. Iguauskas var. Derek Fisher var. O da Lakers efsanesi ve Kobe Bryant'ın ekürisi olarak tanımlayabileceğimiz guard ikilisiydi beraber Lakers'ın. Buradan sözü size vereyim biraz. Bu draftta Kobe için şöyle olsaydı kariyerin nasıl şekillenirdi acaba diyebileceğiniz neler var?
Ya Kobe için mesela Lakers'a takaslanmasaydı Charlotte'da sönük bir de bir kariyer izleyebilirdik. Yani çok böyle başarılı bir oyuncu olup da böyle ama şampiyonluklar almayan bir oyuncu olabilir. Lakers'a hem NBA tarihinin en büyük organizasyonlarından birine geldi. Daha sonra Orlando'dan Shaq'ta yanına gelince baya başarılar elde etmeye başladı. Ondan sonra böyle yürüdü gitti ama başka bir takımda kalsaydı ben böyle adından söz ettirebilecek bir oyuncu olmayabilirdi. Lakers için de NBA için de bence en iyisi oldu. 20 yılda Lakers'tan ayrılmayarak takımın olan sadakatini gösterdi tabii.
Batuhan sen ne diyeceklersin?
Abi 96 draftı bir kere NBA tarihinin herhalde 2003 LeBron James draftından sonra iyi, çok iyi draftlarından biri. Fakat ben şimdi size bir soru sormak istiyorum. Mesela Kobe Bryant'ın kaçıncı sıradan seçilmediğini bilseniz, seçildiğini bilmeseniz, ben size 13'ten desem şaşırmaz mısınız ya?
Şaşırırız.
Çünkü
Tabii Kobe Bryant gibi bir ismin orada olmaması lazım.
yani hadi Allen Iverson'ı anlayabilirim. Ray Allen'ı bir derece anlayabilirim. Ama yani Kobe de liseden gelmiş bir oyuncu. Üniversite college'da okumamış. Yani college'dan üniversite basketbolundan gelmemiş bir oyuncu. Hype'la çok şeyle gelmiş, beklentilerle gelmiş bir oyuncu. Yani burada 13. sıradan seçilmesi, yani şu an NBA tarihinin ilk 3 oyuncusunu sayacak olsak herhalde LeBron, Michael Jordan ve Kobe sırası olarak söylüyorum. Bu üçünü sayarız ve bu adamın 96 draftında yani Antoine Walker'dan, Şarif Abdurrahim'den, Todd Fuller'dan, Potapenko'dan sonra seçilmesi çok enteresan.
Ama Kobe'de şöyle bir...
Ya
Pardon, devam et.
Lakers'ın da tabii Charlotte'tan Kobe'yi alması çok büyük bir başarı. Onlar o şeyi görmüş Kobe'de. O potansiyeli görmüşler. Yani bana göre büyük saçmalık 3. sıradan seçilmesi Kobe
Muhammed sen bir şey ekliyordun.
Ya yanılıyorsam düzeltin de Kobe'nin biraz sanki böyle NBA'ye geldi. İlk 5'te başlamadı. Yavaş yavaş gelişmeye başladı Lakers'ta. Mesela LeBron'la kıyasladığımızda, Jordan'la kıyasladığımızda Kobe'nin böyle bir süperstar olabilme beklenti tam iyi bir oyuncu, iyi yetenekli ama böyle beklentisi yok gibiydi sanki. Mesela LeBron'un lise yıllarda maçları yayınlanmaya başladı. Bir numara seçilmesi garanti gibiydi. Ama Kobe'nin öyle bir heyecanla gelmedi NBA'ye. Öyle düşünüyorum şahsen. Yani sonradan üzerine koya koya gelişe gelişe bu starla geldi. Mesela LeBron star yıldızlığı star ışığı şeyde vardı. NBA'ye girmedi. Mesela şu anki Wembanyama'daki gibi yani. Mesela direkt star olarak lige gelecek. Kobe direkt star olarak lige gelmedi. Ben öyle düşünüyorum. Üzerine koya koya koya gitti yani.
Yani orayı şöyle açıklayalım mesela. Hani Jordan'la kıyaslamayalım çünkü Jordan kolejde okuyarak geldi. Liseden direkt
LeBron'la da
NBA'ye
kıyaslanamaz bence.
yani
Kesiyorum
LeBron'la
Selçuk ama.
şu şekilde kıyaslanır. İkisi de liseden çıktı ya direkt. Koleje gitmeden
Evet.
NBA'ye katıldılar.
Ama LeBron'u biliyorsunuz daha 16, 15, 16 yaşlarında chosen one unvanı seçildi, şeye verildi yani. Öyle bir hype'la geldi LeBron lige.
Aynen. Öyle oradan bağlayacaktım ben de. Hani LeBron
Muhammed'in söylediği açıdan doğru, onu söyleyelim. Kobe öyle
ya
gelmedi.
ondan bence
Evet.
bir numaraya da iki numara olmadı yani.
Ama
Aynen.
13'te
O
değildir
konuda
sanki diye düşünüyorum.
şey liseden gelip NBA'ye giren oyuncular arasında LeBron bir anomali. Hani normal bir şey değildi LeBron'un yaptığı direkt gelip star olması. Başka kimse tarafından yapılmamış bir şeydi. Diğer liseden NBA'ye katılan oyuncular arasında Kevin Garnett, Kobe Bryant, Dwight Howard gibi isimler biraz NBA'ye alışma süreci oldu. Bu gayet de normal. Hani gidip Kobe Bryant neden 18 yaşında domine ederek girmedi diye bir eleştiri yapmamız çok normal değil. Hani LeBron çok ayrı bir giriş yapmıştı. O konudan kıyaslamaya gerek yok. 13. sıradan seçilme nedeni bahsettiğimiz gibi hepimizin 18 yaşında liseden girmesi ve şöyle bir şey de var. Üst sıralardan o dönem liseden direkt katılma çok normal bir durum olarak algılanmadığı için kolej basketbolunda oynayan oyunculara yönelme daha fazlaydı. Hani liseden koleje geçmemiş oyuncular için bir soru işareti vardı organizasyonlarda. Sonra da bildiğiniz gibi zaten liseden geçişi kaldırdılar komple.
Evet. Son Howard oldu galiba.
Evet, ön yargıdan dolayı sadece aşağı kaydığını söyleyebiliriz.
Şöyle bir şey
Dwight
ekleyebilir miyim?
Howard'dan sonra sanırım olmadı. Ekle
Evet.
tabii.
Mesela listeye bakıyorum. Liseden giren Kobe var. Stajkovic Farsak'tan Avrupa'dan. Mesela liseden giren bir Kobe var. Kobe'nin üzerindeki 12 isimin hepsi kolejden. Bir de draftta şöyle takımların ihtiyacı oluyor. Mesela Kobe'nin bölgesinde adamın takımında iyi bir oyuncu vardır. Pivot olarak eksik bir nokta vardır ya da oyun kurucu olarak eksik bir nokta vardır. Onu almıştır. Ondan dolayı da bazen draftlarda yanlış seçimler de olabiliyor. Mesela Curry'nin geride seçilmesi, Kawhi Leonard'ın geride seçilmesi gibi de bunlara denk olaylar bence. Yani takımların ihtiyaçları da takımları yanlış seçimlere itebiliyor bazen.
Ya zaten her sene NBA'de mutlaka draftlarda skandallar oluyor. Ama ben Kobe'nin Shaquille O'Neal gibi birinci sıradan seçilseydi güzel olacağını düşünüp pası Selçuk'a atayım.
Şöyle hatta birinci sıra seçimi olan Allen Iverson da demişti ki ben Philadelphia'nın yerinde olsaydım Kobe'yi seçerdim birinci sıradan demişti. Bu birinci sıradan seçilmiş adamın bile kabullendiği bir şey. Hatta Kobe de Philadelphia'lı bir oyuncu. Philadelphia'da doğmuş bir oyuncu. O da farklı bir hikaye olabilirdi.
İstiyorsanız Shaq ve Kobe'nin birleşmesi ne geçebiliriz?
Aynen. Oradan şöyle bağlayayım. Lakers, Jerry West o dönem Lakers'ın basketbol operasyonlarıyla ilgilenen eski efsane oyuncusu zaten Jerry West.
Evet.
O dönemde basketbol yöneticisiydi ve Shaquille O'Neal'ı Lakers'a getirdi. Shaquille O'Neal'ı sözleşme görüşmelerinde diyor ki bir çocuk buldum. Bu çocukla şampiyonluklar kazanacaksınız beraber ileride diyor. Ve o çocuk da Kobe Bryant. Jerry West hatta bu konuyla ilgili bir hikaye anlatıyor. Diyor ki ben hayatımda böyle bir draft idmanı görmemiştim diyor. Kobe'nin idmanından bahsediyor. Kobe ile workout yapıyorlar Lakers. Ve Jerry West gibi basketbol savantı bir adam. Ben hayatımda böyle bir idman görmemiştim diyor Kobe için. Sonra da Kobe Shaq ikilisini Lakers'a ve NBA dünyasına, NBA tarihine kazandırıyor Jerry West. Shaq Kobe döneminden girelim o zaman. İlk başlarda Kobe bildiğiniz gibi zaten yavaş giriyor ve çok süre almıyor. İlk sezonunda özellikle. Önünde de Eddie Jones gibi All-Star seviyesinde bir oyuncu vardı Lakers'ta. İlk iki sezonu biraz ısınmayla geçiyor NBA'ye. O dönemde Shaq gelmişti zaten. Shaq NBA'in en iyi oyuncusuydu. İlk şampiyonluklarını 99-2000 yılında
2000.
aldılar. Aynen. Orada da
Bakın.
yavaş yavaş Kobe Lakers hikayesi başladı. Bu dönemde neler eklersiniz siz?
Şimdi Kobe'nin mirasını burada değerlendirirken şaksız bunu asla yapamayız. Shaquille O'Neal o dönem NBA'in en dominant oyuncusu, en iyi oyuncusu. Hatta bence NBA tarihinin performans olarak gelmiş geçmiş en büyük, en dominant oyuncusu Shaquille O'Neal. O dönemler tabii Kobe de çok yükselişte olan bir yıldız, genç adam. Shaq'la birlikte three-peat'i başarıyorlar birlikte. Belki de NBA'in en iyi Batman Robin ikililerinden biri Shaq'la Kobe. Three-peat'i kazanıyorlar fakat bu three-peat sürecinde devamlı ve devamlı olarak Kobe'nin Shaq'ı itmesi, Shaq'ın Kobe'ye yükselişinden dolayı biraz kıskançlıkları, çocuklukları Shaq'ın, Kobe'nin Michael Jordan gibi bir figür olması, devamlı çalışmayan oyuncuları itmesi sahada, onlar üstünde baskı kurması. Shaquille O'Neal'ı hepimiz tanıyoruz. Zaten çok çocuk karakterli, çalışmayı sevmeyen, tamamen dalgasına bu sporu yapan bir oyuncu. Buradan da problemler tabii çıkıyor. Şak'la birlikte deyip Muhammed'e atayım ben sözü.
Evet, Batuhan çok güzel değindi Kobe şirketçisine. Tabii Shaq NBA Orlando'yla girdiğinde çok potansiyelli bir oyuncu girdi. Hatta Doğu Konferansı'nda Jordan'ı Chicago'ya kafa tuttular. Hatta Jordan'ın olmadığı ara verdiği dönemde Chicago'yu elemişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam da yarım sezonda Jordan döndü. Jordan'da oynadığı bir seri vardı. Yarı finalde şey elemişlerdi. Yarı final ya da final tam hatırlayamadım. 93 müydü? 94, 94 olması lazım. Elediler. Ama şampiyon olamadılar onlar. Houston'a takıldılar galiba. Sonra Lakers takası oldu. Lakers'a geldi. Kobe de yeni filizlenen bir star gibi. Yani şu anki nasıl desem Luka Doncic gibi, Donovan Mitchell gibi bir oyuncuydu. Shaq da gelerek o parça tamamlandı. Ve arda arda şampiyonluklar kazandılar. Ama yani saha içinde ikisinin inanılmaz bir rekabeti, aynı zamanda da birbirlerine saygılarıyla birlikte inanılmaz bir uyumları vardı. Yani mesela işin istatistik kısmında daima rekabet halindeydiler. Ama bu rekabet sahaya onlar ve takım adına çok iyi yansıdı ve ard arda 3 şampiyonluk, toplamda da 4 final olarak geri döndü. Tabii işin sonunda bir yerden sonra bu birliktelik, çoğu birliktelik gibi yürümemeye başlayınca ya Shaq ya Kobe takımdan ayrılmak zorunda kalacaktı. Bu Shaq oldu. Hatta Shaq'ın iyi adam şey iki kötü adam olduğu zaman bir takımda filmlerde de böyle olur demişti. Daima genç adam kötü adamı şey yaşlı adamı yok eder tarzında bir cümlesi vardı. İşin sonunda Shaq'ın ve Kobe'nin yolları bir daha birleşmek üzere ayrıldı. İkisi de farklı takımlara devam etti. Tabii o Shaq Miami'de şampiyonluk kazandı. Kobe de yıllar sonra Shaq olmadan iki şampiyonluk daha ekledi hanesi. İkili adını ekleyeceklerim bunlar şu anda.
Ben de hikaye olarak bir şey de anlatayım. Selçuk sana atayım sonra topu. Shaq'la Kobe'nin saha içindeki uyumlarının dışında saha dışında ciddi bir problemleri de var aslında. Bu sonradan anlatılan hikayelerle de Shaq'la Kobe'nin kariyerlerinin bittikten sonra yaptıkları röportajlarda da hep yansır kameralara. Kobe takımdan ayrılmak istediğini söylüyor. Shaq'la birlikte oynamak istemediğini söylüyor. Hatta Chicago'ya gidiyor. Chicago şehrine gidiyor. Orada görüşmeler yapıyor yetkililerle. Ondan sonra Shaq ayrılıyor. Lakers buna karar veriyor deyip Selçuk'a atayım topu.
Bu efsane Kobe Shaq döneminden de biraz hikayelerle açalım oraları. İlk şampiyon oldukları sezon Indiana Pacers'la oynuyorlar finalde. O dönemde Kobe yeni yeni yıldız olmuş, yeni yükselmiş. İlk sezonlarında Eddie Jones'un arkasından bench'ten gelen Kobe, Jerry West diyor ki Eddie Jones bir All-Star ama Kobe'yi oynatabilmek için seni takaslıyoruz diyor Eddie Jones'a ve Kobe'yi ilk beşe yerleştiriyor. Ve Kobe yıldız olarak ilk sezonu diyebileceğimiz 2000 yılı, daha öncesinde All-Star seçiliyor ama net bir yıldız olarak 2000 yılını gösterebiliriz. Indiana Pacers serisinde şöyle bir olay yaşanıyor. Finallerde Lakers 4-2 kazanmıştı ama çok önemli bir dönüm noktası var o seride. Shaquille O'Neal maç sonunda faul, 6. faulünü alarak oyundan atılıyor ve Shaq bu hikayeyi anlatırken diyor ki işte kendi kendine kafasından geçen şeyler hani dile getirmese de yine takımımı yüzüstü bıraktım. İşte oyundan atıldım 6. faulümde. Ben bunları düşünürken Kobe bench'te yanıma geliyor diyor ki I got you big fella. Yani ben seni toparlarım uzun adam gibi bir cümle kuruyor. Ben senin arkanı kollayacağım gibi bir cümle kuruyor. Ve Kobe Shaq olmadan tek başına o maçı alıyor. Ve Lakers'ın o sezon ilk şampiyonluğunu kazanmasında çok önemli bir dönüm noktası oluyor bu. İlk şampiyonlukları da Indiana Pacers karşısında geliyor böyle. Sonraki sezonda zaten Kobe Bryant'ın prime dönemi de başlıyor diyebiliriz. İlk defa 28 sayı ortalamayla oynuyor o sezon. 2001 yılı. Ve Philadelphia 76ers'a karşı oynuyorlar. O playoff'larda Sadece bir maç kaybediyorlar. O da efsane Allen Iverson'un ilk maç performansı. Ty Lue'nun üzerinden geçtiği bir sekans vardı hatta, çok meşhur bir sekans. Tek kaybettikleri maç o maç. Ve 15'e 1'lik bir playoff rekorları vardı o sezon. Shaq ve Kobe'nin dominantlığının en büyük örneklerinden biri. Şöyle de bir araya girecek olursak o konuda, o dönem NBA'in en iyi 3 oyuncusu sıralamasız Shaquille O'Neal, Kobe Bryant ve Tim Duncan'dı. Ve en iyi 3 oyuncudan ikisi Lakers'ta. Bunu da siz de katılırsınız ki, size de söz vereceğim burada. Bu bir daha sadece şurada yaşandığını düşünüyorum ben. Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry üçlüsü ligin en iyi 3 oyuncusuydu. Ve Kevin Durant Warriors'a gittiğinde o dominantlık, o en iyi 3 oyuncunun ikisinin aynı takımda olması o döneme denk geldiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda Batuhan?
Katılıyorum. Yani Kevin Durant'in Golden State'e gitmesi tabii ki çok büyük haksızlıkta. LeBron orada inanılmaz bir şey sağladı, başkaldırı sağladı ama yine Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'ın olduğu gibi ya Tim Duncan'ın o 3 yılda yapabileceği çok bir şey yoktu açıkçası. Burada tabii Kobe ile ilgili en büyük olay 2004'te başlıyor Shaq'ın takasının ardından. Oraya girmeden de sözü Muhammed'e bırakayım
Evet, Selçuk Tim Duncan, Shaq, Kobe olayından bahsetti ya. Aynen katılıyorum. Kevin Durant ve Curry çok üst noktalardı tabii ama bir numaraya LeBron'u yazarım ben. Ondan sonra Durant ve Curry gelir. Ama 2011, 12, 13 döneminde de LeBron James, Dwyane Wade aynı takımda. Dwyane Wade ilk üçte olmasa bile ilk beşe yazarım o dönem itibariyle. O da onlara yakın bir şeydi. Birliktelikte bence öyle düşünüyorum. Kevin Durant da tabii o zaman çok iyiydi. Kobe de kariyerinin sonuna yaklaşmıştı ama yine prime zamanlarının sonuydu yani. 2012-2013 dönemleri.
öyle.
Öyle.
Yani bu dominantlık da zaten bu denli yetenekli oyuncular olmadan sağlanmıyor. Dediğimiz gibi ligin en iyi 3 oyuncusunun ikisi sizdeyse zaten dominant bir takım oluyorsunuz ve three-peat alıyorsunuz. Lakers three-peat yapan ender camialardan, ender takımlardan biri. 2000 yılı, 2001 yılı ve 2002 yılında sırasıyla Indiana Pacers, Philadelphia 76ers ve New Jersey Nets'i yenerek three-peat yapıyorlar. Biraz da konuyu değiştirecek olursak, o sezonlardan sonra San Antonio mesela 2003 yılında şampiyon oluyor. Lakers o dönem final göremiyor. 2004 yılında ise Lakers sezon sonunda Gary Payton ve Karl Malone'u takıma katıyor. Bu iki Hall of Fame oyuncusu. İki çok büyük yıldız ve Lakers bir süper takım olarak nitelendiriliyor. Bu 4 Hall of Fame oyuncunun başını çektiği sezonda aslında sıkıntılı bir süreçten de geçiyorlar. Kobe'nin dava süreçleri var, Shaq'ın kişisel problemleri var, Karl Malone'un sakatlıklarla boğuştuğu bir sezon yaşından da dolayı. O sezon yine de finallere çıkıyorlar ve karşılarında Mehmet Okurlu Detroit Pistons var. Her ne kadar Lakers yetenek olarak çok üstünde olsa da Detroit Pistons Lakers'ı deviriyor. Bu da NBA tarihinin en ikonik serilerinden biri. Çünkü süper yıldızı olmayan bir takım Shaq, Kobe, Karl Malone, Gary Payton gibi oyunculara sahip Lakers'ı 4-1'lik bir skorla mağlup ediyor seride ve şampiyon oluyor. Temsilcimiz Mehmet Okur'un da şampiyonluğu. Burada da ipler biraz kopuyor. Çünkü bu çalkantılı sezon sonunda Shaq ve Kobe gerilimi had safhaya ulaşıyor. Ve bildiğiniz üzere bu iki oyuncudan biri takaslanacak konuma geliyor. Şimdi Muhammed, biraz sana sözü vereceğim. Shaq Kobe gerilimiyle ilgili neler söylersin
Evet,
bu dönüm noktasında?
yılların getirdiği bir birliktelikle birlikte bir başarının sonucu tabii takım ve camiye başarıya alıştıkça yani benzetmede hata, teşbihte hata olmaz ama aç kurtlar gibi sürekli başarı istersin. Ve başarı gelmediği zaman, başarı varken herkes kahraman olmak ister. Herkes başrol olmak ister. Ama başarısızlık geldiğinde de herkes bir günah keçisi ilan etmek ister ya da bir suçlu aramak ister. Gelen ilk 3 şampiyonluktan sonra dediğin gibi takıma eklemeler oldu falan ama o eklemeler pek işe yaramadı. Yani Karl Malone, Gary Payton eklemelerini ben daha çok şeye benzetebilirim yani böyle. LeBron James'in Golden State'e karşı yanına Dwayne Wade'ya Derrick Rose'u almasını benzetebilirim. O da çok pek işe yaramadı. Sonra takaslandılar. NBA'de böyle eklemeler pek işe yaramaz. Tabii bu eklemelerden sonra Detroit o zaman NBA'nin en iyi savunma takımı. İnanılmaz bir savunma takımıydı. Ben Wolfs, Rashad Wolfs, Hubert Davis, Darvin Ham gibi oyuncularla birlikte tabii Mehmet Okur da vardı. Başa çıkamadılar ve kaybettiler. O finallerden sonra hatta şeyin açıklaması vardı. Miami'ye takaslandı Shaq. Zaten bana söylemişler Detroit'i geçemezsek seni takımdan göndereceğiz. Zaten Kobe de istemiyordu Shaq'ı. Ondan sonra Shaq Miami'ye takaslandı. Kobe de Lakers'la ayrı bir yola doğru gitti. Ayrı bir sürece doğru gitti. Ya şu anda ekleyeceklerim bunlar.
Batuhan, sen neler dersin konuyla ilgili?
Ya özellikle tripitten sonra San Antonio'nun San Antonio hanedanlığının çıkışıyla San Antonio şampiyonluğu 2003'te San Antonio şampiyon oluyor ve o seneden sonra zaten artık ipler iyice başarısızlıkla da birlikte Muhammed'in dediği gibi ipler Shaq'la Kobe arasında kopuyor. Yine 2004'te problemleri hallediyor camia aralarında. Yani hiçbir zaman problemler hallolmuyor. Ama yine de bir itişle, bir kakışla orada Phil Jackson'da çok önemli rolü var. Los Angeles'in finallere çıkıyor ama Detroit özellikle Chicago Bulls hanedanlığında bir türlü yenemediği, Chicago Bulls'u deviremediği finallere en sonunda çıkmayı başarıyor ve bu açlıkla birlikte Los Angeles Lakers'ı da mağlup ediyorlar. Finallerde 4-1 ile dominant bir skor 4-1. Yani Shaq'la Kobe'ye çok yakışmayan bir skor. Bununla birlikte de artık iyice ipler kopuyor Shaq'la Kobe arasında. Senin de cümlenin sonuna getirdiğin gibi artık ikisinden birinin bu takımdan gitmesi gerektiğini. Çünkü artık bir Batman ve Robin olmadığını, aslında iki tane Batman olduğunu ve iki tane Batman'li bir takımın da bir ipte iki cambaz oynamaz hesabıyla mutlaka birinin gitmesi gerektiğini artık hem camia hem başkan hem koç herkes anlıyor ve burada da Lakers'ın seçimi daha genç olan Kobe'den yana oluyor takımda tutma. Shaq'ı da yollamış oluyorlar 2004'te.
Shaq, Kobe ikili gerilimi arasında şunları söyleyelim. Aslında bu gerilim hem iki oyuncunun da demeçleriyle biraz kendileri yapıyor bunu. Hani medya biraz zorluyor. Bu
Biraz medya
kaşıyor.
baskısı da var.
Evet, kaşıyor bu ikili ilişkiyi. Ve bu iki oyuncu da biraz izin veriyor buna. Hatta şöyle açıklayalım. Bu gerilimin ana sebebi Kobe'nin çok çalışkan bir oyuncu olup Shaq'ın biraz daha tembel bir oyuncu olması. Biraz nasıl açıklayalım? Çok çalışmadan başarıya ulaşması diyebiliriz. Kobe takım arkadaşlarının da kendisi gibi çalışmasını istiyordu ama Shaq biraz daha laubali bir karakterdi. Bundan doğan bir gerilim oldu. Ama her şeye rağmen şunlar da var. Kobe öldükten sonra Shaq'ın bir programda söylediği var. İşte medya bizim aramızda çok gerginliğin olduğunu söylüyordu ama biz hep birbirimize saygı duyduk diyor. Biz şampiyonluğu kazandığımızda ve ben şampiyonluğu kazanırken kollarımı açtığımda kucağıma ilk gelen, bana ilk sarılan kişi kim oldu diye soruyor. Kobe Bryant oldu diyor. Yani bu ne kadar gerilim olsa da bu ikilinin birbirine saygısı ve birbirinin arkasını kollaması vardı çok net bir şekilde. Yani Mamba mentality ve Shaq'ın laubaliliği biraz çatıştı o süreçte. Mamba mentality demişken şu hikayeyi de anlatayım mesela. O dönem Lakers Kobe döneminde Jay Williams diye bir oyuncu var. O da sakatlıklardan dolayı çok söz ettirememiş ama çok kaliteli bir oyuncuydu zamanında. Şöyle bir açıklaması var Jay Williams'ın. Diyor ki Staples Center'a gideceğim. Kobe ve Shaq'ın Lakers'ına karşı maçımız vardı. Bu şampiyon takım Lakers. Üçte orada olacağım ve odama dönmeden 400 isabetli şut atacağım ve maça hazır olacağım diyor. İndiğinde, sahaya indiğinde kimi göreyim? Kobe Bryant çalışıyor diyor. Parkeye adımımı atar atmaz çalışmaya başladım. 1,5 saat çalıştım. Bitirip çıktığımda hala top seslerini duyuyordum. Dedim ki bu adam hala çalışıyor mu? Ben gelmeden önce çalışıyordu ve deli gibi terlemişti. Ben geldiğimde de devam etti ve hala devam ediyor. Çalışması ilgisiz ya da tembel de değildi. Bildiğin maç hareketleri yapıyordu. Orada oturdum ve ayakkabılarımı çözdüm ve bunun ne kadar devam edeceğini görmek istedim. 25 dakika daha izledim ve idmanını bitirdi. O maç bize 40 attı. Maç sonunda dedim ki bu adamı sormalıyım. Neden bu kadar uzun süre idman yaptın? Bu soruyu sordum ve Kobe bana dedi ki çünkü senin geldiğini gördüm ve bilmeni istedim ki ne kadar sıkı çalışırsan çalış, senden daha fazla çalışmaya hazırım. Bana daha iyi olmak için ilham veriyorsun diyor. Bu da Mamba mentality demişken bu mentality'yi anlatan ana hikayelerden biri. Mamba mentality konusunda Muhammed sen neler düşünüyorsun? Neler eklersin Mamba mentality ile ilgili?
Mamba mentality, yani Kobe hem sahada ayrı bir figür hem dışarıda ayrı bir figür. Bir de Mamba mentality gibi bir şey ortaya çıkararak, yani sadece basketbol değil, tenisten tutun futbola, hatta bireysel sporlara, atletizme kadar bütün sporculara ilham olmuş ve yani bütün sporcular bu yoldan gitmeyi denerek asla pes etmemeyi tercih etmişlerdir. Yani Kobe'nin hani başarısı, kendi içinde verdiği savaşı savaştan ortaya çıkarıp galip gelip bunu olumlu bir şeye çevirmesinin sonucunda Mamba mentalite ortaya çıkmıştır yani. Hatta bir keresinde Kobe'ye soruyorlar, bu nasıl ortaya çıktı? Yani bunu nasıl başardın diyorlar. Aynı anda bir araya gelen bir sürü unsur varmış gibi hissettirdi diyor. Yani kafası çok karıştırıcıymış ama kafasında karıştırıcı olan şeyleri bir araya getirmiş ve onları organize etmeliydim. Bu yüzden Black Mamba'yı yarattım. Black Mamba bütün bu meselelerle uğraşmalı ve parke attığında gereğini yapar diyor. Yani Kobe inanılmaz bir insan ve inanılmaz bir mentalite ortaya koyuyor. Bu mentalite sonucu da başarılar geliyor ve asla pes etmiyor. Sürekli çalışkanlığı da ön planda yani Kobe'nin. Bu da tüm dünyadaki bütün sporculara örnek oluyor.
Aynen öyle.
Evet.
Batuhan sen neler eklersin Mamba mentality ile ilgili?
Abi Mamba mentality dediğimiz şey aslında sadece spor için geçerli olan bir şey değil. Bu bir Kobe'nin yarattığı, Kobe'nin dünyaya kazandırdığı bir fikir, bir yaşam biçimi olarak değerlendirebiliriz Mamba mentality'yi. Ya zaten siz hikayelerden bahsettiniz. Kobe'nin ne kadar ruh hastalığı seviyesinde çalışkan, ruh hastalığı seviyesinde takım arkadaşlarını her zaman başarıya iten, her zaman şampiyonluğa odaklandıran ama aynı zamanda da saygıdan da bir kusur etmeyen bir karakter olduğunu gerçekten belirtmek lazım. Yani siz bakmayın Shaq falan gerçekten çok dominant oyuncular olabilir ama mutlaka Kobe'nin de Shaq'ı mentalite olarak ittiği o tripitte de şampiyonlukları kazandırmasında çok büyük rolü vardır. Bugün hangi işte olursanız olun, nerede yaşarsanız yaşayın, kimlerle birlikte olursanız olun, Mamba mentaliteye uygulamak ve uygulattırmak gerçekten Kobe'nin yarattığı müthiş bir deha, müthiş bir fikir. Bunu söyleyebilirim.
O zaman Mamba mentality ile ilgili biraz daha hikayeler üzerinden konuşalım. Kobe ve Jordan'ın çok güzel bir hikayesi var bununla ilgili. 2003 yılında Kobe ve Jordan o zaman Wizards'ta bir maçta karşılaşıyorlar. Bu hikayeyi de Gilbert Arenas anlatıyor. O da Luke Walton'dan duymuş ve bir programda anlatıyor Gilbert Arenas. Diyor ki Jordan Kobe ile oynadığında Jordan maçı kazandı ve maç sonunda Kobe o maç esnasında Jordan 8 ayakkabılarını giyiyordu. Jordan da o maçta kıçını tekmelemiş bir nevi ve demiş ki Kobe'ye, yine trash talk, bildiğimiz trash talklarından birini yapmış. Jordan Kobe'ye diyor ki ayakkabıları giyebilirsin ama asla onları dolduramazsın gibi bir cümle kullanmış. Yani bu da Kobe gibi bir oyuncuya söylenmeyecek bir cümle. Ondan sonrasında da Kobe çok ekstra bir odağa giriyor. O şekilde anlatıyorlar. Kobe hiç takım arkadaşlarıyla konuşmamış o süreçte. Hep sessizmiş, hep konsantreymiş. Antrenmanlar çok sert geçiyormuş. Ondan sonra takım arkadaşları soruyor ki Kobe'ye ne oldu? İşte bize kızgın mı? Ne oldu? Anlamaya çalışıyorlar. Kobe'ye bir şey mi yaptık acaba biz diye soruyorlar. Ondan sonra Phil Jackson da diyor ki hayır hayır hayır. Jordan'a da dedi ki biz oynadığımızda son maçta ayakkabıları giyebilirsin ama hiç içini dolduramazsın dediğini diyor. Ondan sonra takım arkadaşları da has falan oluyor. İşte ne zaman tekrar Jordan'la ne zaman tekrar oynuyoruz diyor. Phil de diyor işte evet onlarla birkaç gün içinde oynayacağız diyor. Ondan sonra Gilbert Arenas hikayenin devamında anlatıyor ki işte ben o maç için ısınmayacağım bile. Çünkü biliyorsunuz genç adam bize pas bile atmaz o maç diyor. Ondan sonra da o maçta Jordan üzerinden 55 sayı atıyor Kobe. Jordan'ın bu trash talk'u üzerine. Bu hikayeyi yorumlayın siz de. Batuhan neler dersin?
Abi ben şimdi şöyle yorumlayayım bu hikayeyi. Bir genel bir yorum yapayım. Şimdi Kobe, Jordan, LeBron, bu tarz oyuncuların yani başka sporlarda örnek verirsek Ronaldo, Federer, bu tarz ikonların en büyük alamet farikaları her zaman çalışmak üzerinden geçer. Tabii ki yetenek çok önemlidir. Ama bunlara baktığımız zaman bunlar hastalık derecesinde çalışkan insanlardır. Bunların da herhalde en önemli örneği Kobe'dir. Takım arkadaşlarını itmek adına belki Jordan diyebiliriz. Yani Steve Curry dövmüşlüğü var Jordan'ın biliyorsunuz antrenmanda. Ama Kobe gerçekten bunların içinde en çalışkanı. İlk antrenmana giden her zaman, ilk yemeğe inen oyuncudur. Bambaşka gerçekten bu konularda Kobe. Ben böyle bir yorum yapabilirim.
Bir tane daha hikaye girelim o zaman. Şu anda hali hazırda Phil Handy Lakers'ın asistan koçu ve zamanında Kobe zamanında da Lakers'ta asistan koçtu. Kobe'nin dediğimiz gibi biraz takım arkadaşlarına sert davrandığını herkesin malumu bu konu. Böyle bir reputasyonu var. Acaba kötü takım arkadaşı mı diye yorumlanır hatta. Hem Jordan için hem Kobe için böyle tartışmalar geçer. Phil Handy de bu konuyu düşünmüş ve Kobe'ye sormuş. Direkt birebir alıntılıyorum şu an Phil Handy'nin Kobe'ye sorduklarını. Yani ilk önce diyor ki Old Smoke podcastine katılıyor. Açıklamasında Kobe yanlış anlaşılmıştı diyor. Ve ona bir gün sordum ki diyor. Birebir Phil Handy'ye alıntılıyorum şu an. Neden böyle bir götsün diyerek soruyor Kobe'ye. Birebir bunu soruyor. Diyor ki ve bunu sordum ve o da dedi ki bana Phil bunu gerçekten bilmek istiyor musun diyor. Ve Kobe devam ediyor. Phil biliyor musun adamım? Bazı takım arkadaşlarım çalışmanın ne demek olduğunu anlamıyor. Ben buraya gelen elemanlar görüyorum ve antrenmandan 10 dakika önce burada oluyorlar ve antrenman biter bitmez ayrılıyorlar. Ve ben neden bunlara pas atayım ki? Ben çalışmalarına work etik yani çalışma etiklerine saygı duymuyorum diyor. Ben burada kıçımı yırtıyorum her gün kendimi geliştirmek ve hareketlerimi mükemmele yaklaştırmak için kıçımı yırtıyorum ve bu elemanlar kendi oyunlarına çalışmak istemiyor. Ben onlara güvenmiyorum. Bu yüzden de onlara topu pas atmayacağım diyor. Ben onları her gün sert davranacağım diyor. Her gün onları daha geliştirmeye çalışacağım diyor. Phil Handy de bunun üzerine diyor ki bu bana çok mantıklı geldi dedikleri ve neden bazı kişilere karşı o şekilde davrandığını çok daha iyi anladım diyor. Sonra da buna çok saygı duydum diyor. Siz neler eklersiniz bu konuda?
Burada Burada bence en önemli husus Kobe gibi demin yine saydığım isimler bir takıma gittikleri zaman veya bir takımda oldukları zaman sizden çok daha yetenekli olduklarını biliyorsunuz. Ve o oyuncu sizden çok daha fazla çalışınca, çok daha erken antrenmanlara gidince, sizi zorlayınca otomatikman kafalarda şu oluşur. Ya bu adam benden çok daha yetenekli, çok daha iyi, çok daha farklı bir seviyede ve benden çok daha fazla çalışıyor. Oturtturduğunuz zaman kafaya zaten bununla birlikte sizi de itmeye başlıyor ve başarıya ulaşmanızı sağlıyor. Dediğim gibi Kobe bunu en iyi yapanlardan biri spor tarihinde. Bunu yapması başarılı mıydı diye sordum. Yani doğru muydu diye sordum. Abi doğru olmasaydı 5 şampiyonluk kazanmazdı veya Jordan bunu yapmasaydı 6 şampiyonluğu boşuna olmazdı diye düşünüyorum. O yüzden tabii ki de en doğrularını yapmışlar ki böyle bir başarılara sahipler.
Muhammed, sen neler düşünüyorsun?
Kobe'nin bu hareketinden ya da bu ülkesinden şunu anlıyoruz. Yani başarı için ya da var olmak için sadece yetenek gerekmiyor. Sıkı çalışmak gerekiyor ve Kobe de sıkı çalışmanın ötesinde çok çok sıkı çalışıyor. Ve çalıştığı süreçte yanındaki ve etrafındaki insanların da onun kadar olmasa da en az yani ona yaklaşabileceği seviyede çalışmasını istiyor. Yani Kobe mesela hayatın hangi alanında olursa olsun çok çalışkan bir insan. Mesela biz de herkes de bundan dolayı Kobe örnek alıyor. Biz çok hani siz de görüyorsunuz, insanlar da görüyor. Etrafta çok yetenekli insanlar var ya da çok yetenekli sporcular var. Ama çalışmıyorlar. Çalışmadıktan sonra o yetenek çöp olup gidiyor. Ama Kobe asla buna izin vermiyor. En iyi olmasını bildiği halde, en iyi olduğu halde bunun üzerine koymak için sürekli çalışmış, sürekli çalışmış ve ortaya inanılmaz bir mentalite çıkartıp ve inanılmaz bir miras bırakmış NBA'ye ve bizlere. Ekleyeceklerim bunlar.
Evet, çok doğru. O zaman Lakers Shaq ve Kobe arasında Kobe'yi seçti dedik. Shaq'in yaşını alması ve Kobe'nin daha genç olması sebebiyle takım sahibi Dr. Buss Kobe'yi seçiyor ve Shaq'ı Miami'ye takaslıyor. Shaq tabii Miami'de Dwayne Wade'le birlikte 2006'da NBA şampiyonu oluyor. Bu da soru işaretlerinde barındırıyor o dönem için. Acaba yanlış mı yaptık? Lakers taraftarı için konuşuyorum. Shaq mı kalmalıydı? Kobe'yi mi takaslamalıydık gibi soru işaretleri de oluşuyor. Bu dönemde 2004'te Shaq takasından sonra Lakers biraz arka planda kalıyor. Bir şampiyonluk için aktör olamıyor. Ama bu dönemde Kobe'nin bireysel olarak ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve ne kadar iyi performanslar verdiğini hepimiz biliyoruz. Buradan da Kobe'nin o dönemki çılgın istatistikleri hakkında, çılgın maç performansları hakkında eklemelerinizi isteyeceğim. Batuhan, mesela sen neler dersin bu süreçle ilgili?
Ya Kobe'nin 2004 ve yani Shaq takas olduktan sonra ve Miami'ye gittikten sonra 2004 ve 2008 arasında başarıya her zaman aç bir oyuncu zaten Kobe. 2004 ve 2008 arasında da başarıların gelmediği bir süre zarfı Kobe ve Lakers için. Kobe bu dönemde çıldırıyor sayısal ve rakamlar açısından. 81 attığı ünlü Toronto maçı var. Ondan da bahsederiz detaylıca sonra. 2006'da Shaq'ın da Miami'de senin dediğin gibi şampiyonluk kazandıktan sonra acaba Shaq mı kalsaydı, bizim Batman'imiz Shaq mı olmalıydı, Kobe mi gitseydi daha iyi olurdu baskılarından sonra Kobe bunu bir challenge olarak alıyor ki bu tarz oyuncuların her zaman bu medya baskılarından ve böyle soru işaretlerinden beslendiğini her zaman görürüz. Kobe'de de bu inanılmaz derecede var. Çıldırarak kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor 2004 ve 2008 arasında ama tek başına da bir yere kadar yapabiliyor. 2008'de de sonra zaten geliriz. Önemli parçalar eklendikten sonra neler olduğunu.
Ahmet, sen neler düşünüyorsun Kobe'nin bu süreci hakkında?
Kobe o süreçte adeta tek başına hem Lakers'taki oyunculara hem de NBA meydan okudu ama yetmedi. İnanılmaz bir seviye çıktı. Öyle bir sezon var ki 35 sayı ortalamayla bitiriyor. O zaman yani oyuncuların 30 sayıya ulaşması bile çok güç. Yani o şu anki NBA gibi değil yani. Çok sağlam savunmaların olduğu, çekişmelerin olduğu bir zaman. Tabii 2012-13'lerden sonra lig biraz daha yumuşamaya başladı. Hatta 15-16'lar diyelim. Ama Kobe ona rağmen öyle bir süreç oluyor ki 4 maç üst üste 50 sayı atıyor. Yani bir ay oluyor Kobe'nin. O ayı da 43-44 sayı ortalamasıyla tamamlıyor. Yani belki süratları yanlış söyleyebilirim, kusura bakmayın ama ya inanılmaz. 81 attığı maç oluyor. Abi bu zaten Wilt Chamberlain'e modern dönemde yaklaşabilen tek isim ve o da 81 atmak çılgınlıktan öte bir şey. Yani mesela şu an NBA'de bazı takımlar 90 sayı falan buluyor bazı maçlarda ama adam tek başına 81 sayı atıyor ve bunu 2006'da yapıyor. İnanılmaz bir şey. Hatta bir Dallas maçı vardı. Hatırla, yanlışım varsa düzeltin. Kobe 61 sayı atıyor. Takım 80-90 sayılarda. Dallas tüm takım boyunca 60 sayıda ve 3. seyrek sonunda Kobe kenara geliyor. Yardımcı antrenörün olması lazım. İstersen oyunu alabiliriz seni falan diyor. Arttırabilirsin rekorunu falan diyor. Hayır gerek yok diyor. Bunu başka zaman yaparım ve bundan 3 hafta sonra da Toronto'ya 81 sayı atıyor Kobe. Ha, bu süreçte takım başarısı gelmedi ama Kobe'nin inanılmaz başarıları oluyor. Kobe'nin mesela LeBron'la kıyaslarsak kıyaslanacak durum değil ama LeBron'un kariyeri boyunca LeBron tabii Kobe gibi de skorer bir oyuncu değil ama böyle iyi oyuncular olduğu için kıyaslıyorum. Kariyeri boyunca attığı 60 sayı ve üzeri rakam birken Kobe'nin 6 kariyeri boyunca ve bu 6-60 sayının 4 ya da 5'ini o dönemde atıyor. Yani inanılmaz bir şey bu. Yani 60 sayı diyoruz. Yani çok inanılmaz rakamlar bunlar. Yani istatistik anlamda hem NBA'ye hem takımına inanılmaz şeyler kattı o dönemde. Daha sonra tabii Paul Gasol takasıyla birlikte takım daha için daha güzel bir takım ortaya çıktı ve iki tane şampiyonluk kazandı. Yani şunları söyleyebilirim yani fazla uzatmadan size de zaman kalsın.
Son bir şunları ekleyelim o dönemle alakalı. Kobe'nin şöyle bir haftası var 2007'de. Skor sayıları şu şekilde. 65 sayı Portland'da, 50 sayı Timberwolves'a, 60 sayı Grizzly ise, 50 sayı Hornets'a. Aynı hafta içerisinde 50 üzeri 50 ve üzeri 4 maç üst üste oynuyor. Bu da çok enteresan bir istatistik. Muhammed'in de dediği gibi 62 3 çeyrekte 62 attığı bir Dallas maçı var. 81 attığı maç var. O dönemde takım arkadaşlarının ne kadar yetersiz olduğu biliniyordu. Smash Parker ve Kwame Brown gibi bir isimlerle oynuyordu. Hani biraz Kobe'ye yardım edecek oyunculardan bahsettiğimizde mesela Kwame Brown ve Kobe Bryant bir maç 82 sayı toplamda oynuyor. Bu maçta da Kwame Brown bir sayı atıyor. Bildiğim 81'e 1. Kobe Bryant'ın takım arkadaşlarından aldığı katkıyı görüyorsunuz. Hatta 63-62 sayı attığı Dallas maçında 3 çeyrekte 62 attığında Kobe ve Kwame Brown totalde 63 sayı atıyor. Kobe bunun 62'sini atıyor. Yani enteresan bir yardımcı aktörleri vardı Lakers'ın. Bu da Kobe'yi oldukça sinirlendiren ve takımdan ayrılma isteklerini de dile getirdiği bir döneme yol açtı. 2007 yılında Kobe First Take programına canlı yayında telefonla bağlandı ve Lakers'tan takasını istediğini açıkladı. Bu dönemde de Kobe'nin Chicago Bulls ile adı geçiyordu. Kobe ciddi ciddi ayrılmayı düşünüyordu ve bu da Kobe'nin kariyerinde Lakers'ın tarihinde çok önemli bir kırılma noktasına yol açtı. Orada Chicago Bulls'a gitse mesela NBA tarihi baştan sona belki değişecekti şu an. Orada da size bir sözü vereyim. Batuhan, sen neler dersin bu what if senaryosu diyebileceğimiz süreçle ilgili? Chicago'ya gitse neler olurdu? NBA tarihinde, Lakers tarihinde neler değişirdi?
Abi Chicago'ya gitse Kobe NBA
Gitse
tarihinde ve Lakers'ta şöyle bir değişiklik olurdu. Lakers 2 şampiyonluk daha az kazanırdı. Yani Kobe'nin zaten Kobe'yi tutmak için ellerinden geleni yaptılar o dönem Lakers. Ki doğrusunu da yaptılar. Kobe'nin kariyerinin belki de en kritik olan yerine geldik. 2008'de Pau Gasol takası ve bambaşka bir yapılandırmaya girdi Lakers. Kobe de şunu elde etti açıkçası. Zaten istediği de bir durumdu bu. Dedin ya sen hep Shaq'la birlikte anıldı. Shaq sayesinde kazandı. 2006'da Miami şampiyon olduğunda acaba Shaq mı kalsaydı, Kobe mi gitseydi sorularının cevabını en net verebileceği senaryoda Lakers'ta kaldı. Ben Shaq'sız da bu ligin en iyi oyuncusuyum. Shaq'sız da iki şampiyonluk kazanabilirim. Shaq'sız da bunları yapabilirim diyebileceği senaryo oluştu Kobe'nin. Ve bunların da cevabını en iyi şekilde verdi. Yani iyi ki de Lakers'ta kaldı diyebilirim ben.
Ahmet, senden de alalım görüşlerini.
Ya tabii geçmişe dönük konuşmak kolay ama o senaryo gerçekleşmiş olsa, Paul Gasol gelmese eğer, Chicago'ya gitmiş olsa Kobe Bryant, Derrick Rose gitmemiş olabilirdi. Yani NBA'in en genç MVP'si olmayabilir, başka bir takıma gidebilirdi. Belki Chicago'ya gidip de Jordan'ın yaptıklarını altında da ezilebilirdi Kobe, ya da başka bir takım kurup, çok iyi bir takım kurup LeBron'a ya da Boston'a kafa tutabilirdi doğuda. LeBron bu kadar dominant olmayabilirdi doğuda. Yani bir sürü senaryo konuşabiliriz ama Batuhan'a dediği gibi Lakers'ın şampiyonlukları olmayabilirdi. Öyle bir dönem olmuş olabilir diyoruz yani. Aynen.
Evet, o zaman Pau Gasol takasına da geçelim yavaştan. Dediğimiz gibi 2007'de Kobe takasını istedi ve takım sahibi Dr. Buss bunu hiçbir şekilde yapmayacaklarını ve Kobe ile beraber şampiyon olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Ve 2008 yılında Pau Gasol Memphis'ten Lakers yolunu tuttu. Bu takasta da çok ilginç bir takas aslında. Memphis tarihinin en iyi oyuncularından olan Pau Gasol'ün kardeşi olan Marc Gasol de bu takasın bir parçasıydı. Lakers Gasol'ün haklarını Memphis'e verdi. O dönem çok kötü bir takas gibi gözükse de çünkü Kwame Brown, biraz önce bahsettiğim etkisiz eleman takaslanmıştı Memphis Grizzlies'e. Onun haricinde de Gasol'ün draft hakları takaslanmıştı. Gasol'ü o zaman tabii tanımıyordu NBA'deki kişiler. Ama Gasol Memphis'e geldikten sonra ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi ve Memphis tarihinde en iyi oyuncularından biri oldu. Gasol geldi 2008 yılında ve o yıl Lakers final oynadı. Kobe ve Gasol işbirliği ilk yıldan tutmadı. Gasol'e biraz yeterince sert değil mi, çıt kırıldım bir oyuncu mu gibi yorumlar da yapılıyordu. Gasol de eleştiri altındaydı ve o sezon sonunda NBA finallerine çıkan Lakers Boston Celtics'e yenildi. Muhammed, sen bu final serisiyle ilgili neler dersin? Lakers 4-2 kaybetmişti Boston Celtics'e o sezon.
Evet, Kobe yıllardan beri 4 yıllardan sonra özlediği finallere çıkmıştı ama yeterli olmamıştı. O zaman Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen üçlüsüne kafa tutamadı. Tabii başlarında Doug Rivers vardı. Tabii bu bazı şeylerin de başlangıcı oldu. Bu 2008'den sonra iki şampiyonluk daha aldı. Kobe tabii o zaman ya tek başına mücadele etti ama 4-2 ile kazanan taraf Boston olmuştu. Hatta son maç çok ezici bir maç olmuştu. 131 92 bitmişti. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o süreçte Doug Rivers bir ara bu olayı Kobe ile paylaştığını söylüyor ve benim hayatımdaki en komik anlardan biri diye belirtiyor. Tom Thibodeau var şeyin yardımcısı Doug Rivers'ın ve 42 sayı öndelermiş. Gelip diyor ki adamları dışarı çıkaracak mısın? 6 dakika kaldı. Neden hepsi oynuyor? O da diyor ki sahaya bakar mısın? O adam hala sahada. Phil Jackson onu çıkarmadı. Onu çıkardığında belki çıkarım diyor. Ve Phil Jackson Kobe'yi kenara aldıktan sonra Tips demiş ki güvendesin adamım diyor. Sonra gülmüşler. Kobe çıkınca tüm beşi değiştirmiş ve daha sonra bunu da Kobe ile paylaşıyor ve ortaya komik bir anlar çıkıyor. Hani Kobe'nin mentalitesi ve o dönemde verdiği korku NBA ve NBA koçlarına, NBA oyuncularına öyle bir korku yani. 42 sayı öndesin. 3-2 öndesin. Bu maçı alıp şampiyon oluyorsun. Herkes sahada kutlama yapıyor ama sen 42 sayı önde olmana rağmen Kobe sahada diye yedek oyuncuları sahaya sürmüyorsun. Yani bu inanılmaz bir şey. Böyle ekleyeceklerim bunlar.
Yani Lakers-Boston rekabetinde yıllar yılı geldiğini biliyoruz. NBA'in başlangıcından beri bu iki takım NBA finallerinde özellikle karşı karşıya geliyorlar. Ve çok büyük bir rekabet var. Boston'a kaybetmeleri de ayrı bir kötü tat bırakıyor. Hem oyuncularda hem taraftarlarda. Batuhan, sen neler eklersin bu konular hakkında?
Zaten Lakers'la Boston NBA'nin en çok şampiyonluğunun iki takımı. Yani NBA derbisi diyebiliriz bu maç için. Ama gerçekten burada Kobe ve Paul Gasol'e çok haksızlık yapılmaması lazım. Çünkü karşıda gerçekten Rondo, Garnett, Ray Allen, Paul Pierce'ın gerçekten prime dönemleri var ve inanılmaz bir takım Boston o dönem. Ona rağmen Paul Gasol takasının ne kadar yerinde olduğunu ve iyiye gittiğini, iyi işlediğini görüyoruz. Çünkü her zaman yapılan takasların ilk senesinde takım uyuşmazlığı da olabilir. Ama burada finale çıkıyor Lakers. Boston'la birlikte. Yeniliyorlar ilk senelerinde Boston'la oynadıkları. Ama bu yine Kobe'ye bir motivasyon olarak geri dönüyor. Yine motive oluyor. Yine şampiyon olmak için Shaq'tan sonra yine bir neden oluyor. Boston'ı yenme challenge'ına sahip oluyor. Ondan sonra da zaten 2008'de bu maçtan sonra da Olimpiyat'a gidiyorlar diye sözü sana bırakayım.
Şimdi olimpiyatlara gelmişken bu olimpiyatta hem Kobe için hem de Amerikan milli takım tarihi için çok kritik bir süreç. Çünkü bundan önceki turnuvalarda Amerika'nın ciddi bir başarısızlığı vardı. Bildiğimiz dominantlığından çok uzaktı ve turnuva kazanamıyorlardı. Altın madalya kazanamıyorlardı. Ve geçtiğimiz aylarda hatta Redeem Team'in bir belgeseli vardı. O Redeem Team aslında Amerikan basketbolunu tekrar tepeye çıkarmak için kurulmuş bir takımdı ve bu uzun bir süreç aldı. Yazları hep beraber çalışıyorlardı. Hani turnuva olmasa bile yazları kamp yapıyorlardı. 2008 yılı da Kobe Boston'a finali kaybettikten sonra Beijing'de olimpiyatlar vardı. Bu olimpiyatlarda da aslında Kobe'nin nasıl bir canavar olduğu, nasıl bir katil mentalitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili hikayeler var. Çok güzel hikayeler var. Bildiğiniz üzere Beijing Olimpiyatlarında Amerika tekrar şampiyon oluyor ve bu takımın liderliğini Kobe yapıyor. Kobe'nin orada varlığı çok önemli ve orada biraz tonu belirliyor Kobe milli takım adına. Şöyle bir hikaye var. Chris Bosh bunu Hall of Fame konuşmasında anlatıyor. Diyor ki yıl 2008'di. Redeem Team oluşturulmuştu. Kamp için Vegas'taydık ve Beijing'deki olimpiyatlara hazırlanıyorduk. Kendimi takımın genç bir lideri olarak kabul ettirmek için kahvaltıya gelen ilk kişi olmak istedim. Alarmımı kurdum ve erkenden kalktığıma emin olmak istedim diyor. Ekipmanlarımı aldım ve aşağı indim. Oraya vardığımda Kobe hali hazırda oradaydı. Ve dizlerinde buz torbaları vardı. Anlamam biraz zamanımı aldı. Ama bu adam benden erken uyanmakla kalmayıp bir de üstüne idman yapmıştı. Günler öncesinde finalde oynamış ve kaybetmişken ben aylardır tatilde olmama rağmen çok yorgundum. Onun yaptığı benim için anlaşılamaz bir olaydı. Finalleri kaybettikten günler sonraki özverisi bana asla unutmadığım bir şey öğretti. Efsaneler başarılarıyla değil, başarısızlıklarından geri yükselmeleriyle tanımlanır gibi harika bir konuşma yapmış. Hall of Fame konuşmasında Chris Bosh. Bununla ilgili neler dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Muhammed senden görüşlerini alalım.
İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir iş ahlakı ve yani bu da başın söylemesiyle insanlara sirayet ettiğini de görüyoruz yani. Başlı başına yani olimpiyat takımı düşünün. All Star'dan bile yani rüya takım diyorlar zaten. All Star'dan bile daha Yetenek havuzu daha fazla. Kobe, LeBron, Dwayne Wade, Carmelo, aklıma gelenler, Chris Bosh.
Chris Paul.
Yani böyle bir ortamda bile sen örnek olabiliyorsun ve çıtayı en üst seviyeye çıkarabiliyorsun ve bunu devam ettirebiliyorsun. İnanılmaz bir şey. Yani örnek alması bir insan ve herkesten örnek almış ve herkese de iz bırakmış bir insan. Hani birlikte olan onun dönemine gelen hangi NBA oyuncusuna sorulursa sorulsun hepsinde izi vardır yani. Dwayne Wade'den tutun LeBron'a, Garnett'e, Paul Pierce'e, Ray'a, koçlarda bile izi var yani. Öyle bir insan, öyle bir mentalitesi var yani. İnanılmaz yani. Saygı duyulası bence.
Batuhan, sen neler eklersin hem bu olimpiyatla ilgili hem de Chris Bosh'un hikayesiyle ilgili?
Yani Chris Bosh zaten söylenecek her şeyi söylemiş. Bize çok diyecek bir şey yok açıkçası. Sadece Kobe'nin gerçekten nasıl bir ilham kaynağı olduğu, nasıl bir iş alaka olduğunu burada görmüş oluyoruz. İnanılmaz bir oyuncu gerçekten. Yani 2008 finallerinde Boston'a kaybettikten birkaç gün sonra, bir hafta sonra, 2 hafta sonra olimpiyatlara gidip herkesten önce sabah 5'te kalkıp antrenman yapıp kahvaltıya tek gitmesi nasıl bir iş alaka ve nasıl bir mantalitede olduğunu gösteriyor. Zaten bu yüzden Mamba mentaliteyi bu kadar konuşuyoruz diye düşünüyorum. Onun haricinde orada olimpiyatlarda Mike Krzyzewski de çok önemli. Duke'un hocası, koçu. İlk önce takımdaki kimse anlam veremiyor. Neden bir üniversite koçunun takıma geldiğini. Fakat burada kendini çok iyi anlatan bir koç olduğunu ilk Kobe ve LeBron görüyor. Ondan sonra takımla birlikte toplantılarda Mike Krzyzewski'ye güvenmeleri gerektiğini anlatıyorlar. Ve bununla birlikte de Dream Team'den sonra ilk başarısı geliyor Amerikan milli takımının. Bunları da eklemek lazım. Kobe'nin orada çok önemli rolleri var bu başarıda. Resmen abilik görevini üstleniyor diyebiliriz.
Tabii ki. Yani o takıma Kobe gibi bir lider lazımdı. Öyle de oldu. Çünkü LeBron Wade gibi oyuncular hala genç oyunculardı. Kobe gibi bir figürün onlar için çıtayı belirlemesi de milli takım oyuncuları için de çok büyük bir dönüm noktası oldu kariyerlerinde. Daha çok çalışmaları gerektiğini anladılar. Ve bu Milli Beijing'deki olimpiyatlar sırasında şöyle bir Kobe'nin motivasyon hikayesi de var. Bildiğiniz üzere Boston Celtics'e kaybediyorlar. Bu hikayeyi de Sue Bird anlatıyor. WNBA oyuncularından biri. Bütün olimpiyat takımları orada beraber olduğu için burada bir ortamda denk gelmişler. Kobe oturmuş ve gazete okuyormuş. Gazete okuduğunda da gazetede Paul Pierce'ın ve Boston şampiyonluğuyla ilgili bir bölüm varmış gazetede. Sue Bird bunu görmüş. Kobe gazeteyi okumuş ve gazeteyi okuduktan sonra eliyle gazeteyi yırtmaya başlamış. Paul Pierce'ın ve Boston Celtics'in olduğu bölümü adeta bir makasla keser gibi eliyle o bölümü ayırmış ve cebine koymuş katlayıp. Ondan sonra Kobe Sue Bird'e bakarak ve onun arkadaşlarına bakarak motivasyon demiş sadece. Böyle de çılgın bir adamdı Kobe Bryant. O zaman şampiyonluk yıllarına da geçelim. 2009 yılında Orlando Magic ile karşılaştılar. Hidayet Türkoğlu'nun da olduğu Dwight Howard önderliğindeki Orlando Magic'i 4-1 yendiler ve Kobe Shaq'le şampiyonluk sayısını eşitledi. 4'e 4 oldular. Bu da Lakers'a ve Kobe için ekstra bir dönüm noktası ve ekstra bir sırtından yük atma oldu diyebiliriz.
İlk final
Ardından
MVP'sini de
da
aldı.
evet ilk kez final MVP'si oldu çünkü bundan önceki 3 şampiyonlukta Shaq final MVP'si oldu
Olmuştu.
bildiğiniz üzere. Kobe ilk final MVP'sini ve Shaq'sız ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bir sonraki yılda da Boston Celtics eşleşmesi ikinci versiyonunu oldu ve 2010 yılında Boston Celtics ve Lakers tekrar karşı karşıya geldi finallerde. 7 maçlık bu seride üstün gelen taraf bu sefer Lakers oldu. Kobe bu motivasyonunu, Paul Pierce'ın gazete küpürünü yırtıp cebine atmasından gelen motivasyonunu, bu intikam duygusunu 2010 yılında yaşadı ve 7. maçta Lakers ezeli rakibini mağlup etmeyi başardı. Kobe de Shaq'ı şampiyonluk sayısında geçti. Şampiyon olduktan sonraki basın toplantısında da Shaq'tan bir fazla şampiyonluğum oldu diye bir açıklama yapmıştı. Siz neler eklersiniz Kobe'nin bu iki şampiyonluk yılı ile ilgili?
Yani Şak'ı ne kadar kendine büyük bir rekabet olarak gördü zaten o basın toplantısında çok açık anlaşılıyor. Şimdi şöyle ilk şampiyonluğu Orlando Magic'e karşı 2009'da maalesef keşke bir Hidayet Türkoğlu şampiyon olsaydı diyebileceğimiz bir seri ama Lakers'ın çok üstün geldiği bir seri. Çok rahat bir şekilde şampiyon oldular orada Orlando'ya karşı. Ondan sonra 2010'da hemen back to back Boston'dan da intikamını alıyor Kobe. Mentalitesinden zaten çok bahsettik Kobe'nin. Burada yine devreye giriyor ve Boston beni yenmişti deyip Boston'da finallerden eliyor ve şampiyon oluyor. Burada da 5. şampiyonluğu kazanıyor. Bu arada bu seri herhalde tarihin en kötü NBA finali serisi olduğunu hatırlatmak lazım. Gerçekten çok kısır ve kötü bir seri oluyor. Ama Kobe'nin burada winner'lığı, kazanma ruhu yine devreye giriyor ve Shaq'tan bir tane daha fazla şampiyonluk alıyor.
Muhammed sen neler eklersin?
Bu şampiyonluklar hakkında yani Kobe'nin bir geri dönüşü diyebiliriz. Yani böyle kendinin kanıtlaması diyebiliriz. Çünkü diğer 3 şampiyonlukta Shaq finaller MVP'si seçilmişti. Yani finaller MVP'si kim seçilirse şampiyonlukta en büyük katkı onun demektir. Kobe bu iki şampiyonlukla birlikte hem Boston'a karşı intikamını almış hem revanşını tamamlamış. Hem de bu şekilde yani kendini kanıtlamıştır ve kanıtlayacak bir şey kalmamıştır NBA'ye karşı. Bunları eklemek isterim.
Ben de son olarak şunu ekleyeyim buraya Selçuk senden önce. Kobe'nin de artık bayrağı LeBron'a teslim ettiği bir dönem başladı Boston serisinden sonra. Zaten çok küçük bahsederiz ama ben bahsedeyim. Sonra Aşil sakatlığı da yaşayacak Kobe. Artık bu seriden sonra 5 şampiyonluktan ve muhteşem kariyerinden sonra LeBron'a da bayrağı teslim etmiş oluyor Kobe.
Aynen öyle. 2011 yılında Dallas'a şampiyon olan Dallas'a elenmişlerdi. 2013 yılındaysa Lakers büyük eklemeler yaptı. Dwight Howard ve Steve Nash'i kadroya kattı ama o sezon Lakers istediğini alamadı. Playoff'lara zar zor girebildiler ve Kobe bu süreçte Dwight Howard ve Steve Nash sakatlıklarla buluşuyordu ve Kobe yaşına rağmen kendini parçalayarak Lakers'ı playoff'lara sokmaya çalıştı. O dönemde 2012-2013 yılı 34 yaşında ve 27 sayı ortalamayla oynuyordu ve Lakers'ı playoff'a sokmak için 40 dakikanın üzerinde üst üste maçlar oynadı ve her şeyini verdi Kobe. Yani tam anlamıyla her şeyini verdi ve bu her şeyi de Kobe'nin prime'ının sonuna gelmesine mal oldu ve o her şeyini verdiği süreçte maalesef Aşil tendonu koptu. Bildiğiniz üzere Golden State maçında yere serildi. Buna rağmen oynamaya devam etti. Ayağının üstüne basamasa bile oynamaya devam etti. Bir süre yere düşe kalka oynadı ama en sonunda devam edemeyecek şekilde sakatlandı. Ona rağmen sakatlanmasına rağmen Aşil'ini koparmasına rağmen yine serbest atışlarını atarak çıktı. Gerçek bir şampiyon, gerçek bir savaşçı gibi kariyerinin prime döneminin sonunu getirdi diyebiliriz. Maalesef bir daha onu yıldız Kobe, hatırladığımız yıldız Kobe şeklinde tekrar izleyemedik. Dediğimiz gibi Kobe Bryant'ın prime dönemi bu sakatlıkla bitmiş oldu. Bundan sonra en çok bize efsane Kobe'yi, bildiğimiz Kobe'yi hatırlatan maç, o özel maç, Kobe'nin son maçı, Utah Jazz'e karşı 60 sayı attığı maç. O maç sırasında neredeydiniz, ne yapıyordunuz, o maça nasıl tepki verdiniz? Bunları alalım sizden. Batuhan neler dersin?
Ben vallahi maçı canlı izledim. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktı Kobe. 38 yaşındaydı. Herhalde bu görkemli kariyerine ancak bu kadar güzel bir son verebilirdi. O kadar sakatlıktan sonra ciddi sakatlık, bir de aşil tendonu koptu Kobe'nin. Öyle bir sakatlıktan sonra tekrar 2016'da son maçına çıkarak 60 sayı kaydetmesi, bu muhteşem kariyeri herhalde anca böyle güzel son verilebilirdi. Güzel hatırlayacağız Kobe bu maçla birlikte. Son bir gereksiz bilgi vereyim size. Bu maçta kullandığı havlu da 30 bin dolara satışa çıkarılıp satıldı Kobe'nin.
Bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın sevgili
Evet.
dinleyenler.
Attım ortaya, ne yapıyorsanız yapın.
Muhammed sen neler eklersin?
Ya, aynen Batuhan'ın dediği gibi yani böyle bir kariyere ancak böyle bir son yakışırdı. Ya bir de son maça kadar Kobe 2013'ten mi 2010 tam hatırlayamıyorum. 2013'ten beri 40 artı üzeri sayı atamıyordu. O da o final maçına denk geldi. Ya, o sporu ne kadar sevdiğini de o maçta gösterdi. Son maçına ne kadar önem verdiğini de gösterdi. Hatta son maçında 60 atmasıyla birlikte Şak'ı da sinirlenmişti. Şak hatta bir açıklaması dedi ki onunla sürekli sayı rekabetine girdi. O 25'i atarsa ben de atardım diyor. Ama adam çıktı son maçında 60 attı. Adam 60 attı dedi. Öyle bir de yani maç bittiğinde Mambo değişti de çok ikonikti yani.
Evet.
Ekleyeceklerim
Ezan
bunlar.
şahit diyebilir miyiz?
Evet. Dediklerimizi doğrular nitelikte.
Mamba at gerçekten çok güzeldi bu arada. Herhalde spor tarihinin en ikonik anlarından biridir Mamba at.
Yani şöyle diyeyim. Eğer son maçınızda şampiyonluğu kutlamıyorsanız, o kupayı kaldırmıyorsanız bundan daha güzel bir son olamaz. Yani çünkü playoff yapsanız bile şampiyon olamadıktan sonra son maçınızda her türlü kaybetmiş oluyorsunuz. Şampiyon olmadıkça. Ama Lakers zaten son maçında playofflara dahi giremediği için Kobe'nin son maçında 60 atıp takımı galibiyete sürüklemesi ve kariyerinin sonunu savaşçılığını konuşturarak, azmini konuşturarak, 60 sayı atarak bitirmesi. Bu hayatımızda böyle bir şey izlememiştik son maç olarak hiçbir süperstardan. Hatta ben de böyle ekleyeyim. O gün aynı anda Warriors'ın 73 galibiyeti alacağı maç oynanıyordu. Ve bu kadar bu yükseklikte tarihi bir olay varken o maç izlenmedi ve Kobe'nin son maçı izlendi. Gayet normal olsa da
Tabii
iki
ki.
tarihi olayın aynı güne denk gelmesi ve herkesin Kobe'yi seçmesi çok efsane bir olaydır. 73 galibiyet alınsa bile Kobe izlendi o gün.
Abi Kobe'nin olduğu yerde Kobe
Evet. Ben de o gün hatta okuldaydım. Okulda da sabahın köründe arka sırada telefondan maçı izlemiştim. Yani çok
bu nasıl bir
önemli.
Kobe aşkıdır?
Değil mi? Yani ders esnasında arka sırada Kobe'nin son maçını izledik. Saatlerin azizliğine uğrasak da Kobe için çok değecek bir andı. Öyle de
Abi
hatırlıyorum Kobe'nin
bu
son
arada
maçını.
son bir şey ekleyeyim. Bu nasıl bir aşıktır'dan geldi aklıma. Yani Kobe'nin en büyük özelliği hiçbir zaman sevgi olmadı ama Kobe her zaman herkes tarafından çok saygı görülen bir oyuncu oldu. Çok saygı değer bir isim oldu. Böyle de kapamış olayım ben. Belki de spor tarihinin en saygı duyulan oyuncularından biriydi. Mekanı tekrar cennet olsun Kobe'nin. Çok özleyeceğiz onu.
Yani sonraki nesle belki sonraki neslin %80'ine 90'ına ilham kaynağı olmuş. Çok büyük bir
%100.
sporcuydu Kobe Bryant. Programında sonuna geldik böyle. Kobe Bryant 60 sayıyla kapatmıştı kariyerini. Biz de Kobe Bryant'ın 60 sayısıyla bu programı kapayalım. Muhammed, Batuhan Yine Kobe'yi andığımız çok güzel bir program oldu. Hikayelerini konuştuk. Başarılarını konuştuk. Motivasyonunu, Mamba mentalitesini konuştuk. Ağzınıza sağlık.
Benim de öyle.
Senin de ağzına sağlık.
O zaman programı Kobe gibi kapatalım. Mekanı cennet olsun.
Mamba
Mamba out
atlayalım.
diyelim.
Mamba ışıklar içindeyiz.
Görüşmek üzere
Hoşça kalın.
haftaya. Yine
Hoşça
sizdeyiz.
kalın.
Hoşça kalın.